Ayrım 13, sayfa 177. 3. bölüm, bahse girme. Kamçı. Tusen at üstünde gardı geçti arkasına binmiş, Osman Bey'in topraklarına girmişti ki, dört nala koşturan bir atlı çıktı karşılarına. Tusen seyislerinden birini tanıdı. "Selam ahırlar başı," dedi adam, "senin yurduna gidiyordum." Gardı geç önünde yükselen geniş omuzların dikleştiğini gördü. "Haber geldi demek," dedi Tusen. Seyis atının yelesini çekiştirerek acele acele konuştu. "Tam değil." "Açık konuş," diye homurdandı Tusen. "Uraz'dan ne haber?" Seyis gözlerini yere indirdi. "Allah yardım etmemiş," dedi. "Ama..." "Kes sesini," dedi Tusen. "Ulak nerede?" "Bizim orada, ahırda uyuyor," dedi Seyis. Tusen buyurdu. "Koş uyandır onu. Ondan başkasına hiçbir şey öğrenmek istemiyorum." Atlı ağaçların ardında gözden kayboldu. Tursen'in ağzından bir ilenme döküldü. Sonra bir çırpıda şöyle söylendi. "Ayıp, ayıp, beceriksiz oğlan. Pazar yeri çöpendozu. Oynanan ilk kral buz kaşısında yenilgiye uğradın. Oysa senin baban, babanın babası ve onun da babası hiçbir büyük sınavdan yenik çıkmamışlardı." Ensesinde gardı geçin elini hissedip sustu. "Acı çekiyorsun değil mi Tusen?" diye sordu yaşlı öykücü. "Soyumun onuru adına ölünceye kadar acı çekeceğim," dedi Tusen. "Ya kendi adına?" diye sordu yine gardigeç. "Onu daha sonra düşüneceğim," dedi Tusen. Sesinin tonu çok zorluydu. Dizginleri gevşetmek ister gibi birden öne doğru eğildi. Oysa gerçekte gardigeçe değinmekten kurtulmak istiyordu. Ağırlığı olmayan o eller, o renksiz ses birden bunlara dayanamaz olmuştu. Bütün bir hafta kararsız, zayıf, kaygılı, gerçek kendisinin karşılığı bir adam haline sokmuştu onu bu eller ve ses. Ama hepsi bitmişti artık. Şimdi yine kendi öz toprağındaydı. Kök salıyordu yeniden. Doğru ile yanlışın, yakışır ile yakışıksızın kuralları yine onun elindeydi. Tusen atını evine doğru sürerek, "Ben kendi işlerime bakarken seni çatımın altında dinlendirmek onurunu bana vermeni dilerim," dedi. "Şükürler olsun," dedi gardigeç. Rahim eşikte bekliyordu. Sağ yanağında kabuk bağlamış, üstü sineklerle kaplı uzun bir yara vardı. Tusen nefret etti çocuktan. "Konuğuma yardım et," diye bağırdı. "Ona bana ettiğinden de daha iyi hizmet edeceksin." Yere inince gardigeç Tusen'e, "Selametle çöpendoz," dedi. "Sen de selametle kal, cümle alemin atası," dedi Tusen. "Az sonra görüşürüz." "Kısmetse," diye mırıldandı gardigeç. Tusen dağulağı tabattan gelen ulağı atlara ayrılmış avluların ilkinde buldu. Ufak tefek, cılız, kötü bir çapan giymiş bir adamdı. Ama getirdiği haberin önemini bildiğinden çevresine toplanmış ahır uşaklarına ve seyislere olayı mıskal mıskal ve tunturaklı bir dille anlatıyordu. Tusen adamın oyununu bozdu. Çapanının yeninden yakaladı ve hızla kendine döndürerek gürledi. "Yalnız bana anlatacaksın, çabuk!" "Yola geç çıktımsa kusur bende değil," dedi ufak tefek adam aşağıdan alarak. "Telgrafın Maymana'ya gelmesi 2 gün, Davulağa tabağına gelmesi de 1 gün sürmüş."
"İyi," dedi Tusen. "Uraz için ne diyor?"
Ulak telgrafı ezbere söyledi. Tusen oğlu Uraz'ın bacağı kırıldı. Kabil'in ülkede bir eşi daha olmayan güzel hastanesinde sağ salim yatıyor. Dinleyenlerin arasında bir teselli ve umut mırıltısı yayıldı. Tusen'in yüzü bir şey belli etmiyordu. Öyle olması gerekti. Ama içinden düşünüyordu. "Bizim buraların çarpoylarıyla bakıcıları artık oğluma göre değil." Bir el işaretiyle Tusen çevresini susturdu ve yeniden ulağa sordu. "Uraz'ın bindiği at ne olmuş biliyor musun?" Ufak tefek adam doğruldu ve şarkı söyler gibi bir sesle, "Çılgın at, şanlı at," dedi. "Peygamberimiz şefaatini esirgemesin. Salih o atla kral buz kaşısını kazanmış." Büyük bir bağrışma yükseldi. "Şanlar olsun Salih'e, şanlar böyle bir çöpendozu olan Osman Bey'e."
"Şanlar," dedi Tusen.
Utancın öfkesi boynundaki damarları şişiriyordu. Bütün yüreğini, bütün ustalığını ortaya koyup gelmiş geçmiş çağların, dün bozkırın en soylu göz kamaştırıcı aygırını yetiştirmişti. Eli altındaki çöpendozların en kibirlisini, en kofunu zafere götürsün diye. Ve birkaç gün içinde Salih'in zaferine tanık olacaktı. İlin tüm ileri gelenleri, tüm aşiret başkanları en süslü giysileri içinde kutlamaya geleceklerdi. Ve kendisi Tusen kalkıp onu öven bir konuşma yapmak zorundaydı. Bu utancı borçlu olduğu oğlu ise o sıralarda Kabil'de yan gelip yatıyor olacaktı. Tusen bol pantolonunun cebinden bir tutam kağıt para çıkarıp ulağa attı. "Görevini iyi yaptın," dedi.
Sonra sanki adam artık orada yokmuş gibi Seyis başına döndü. Hayvanlar yerinde mi?
Seyis başı yanıtladı. Her zamanki gibi.
Ve Tursen her zamanki gibi ağır güçlü adımlarla kurumuş kızıl toprağını güneşin çatlattığı avlular labirentine daldı.
Tursen ile birlikte ahırları dolaşanlar onun halinden az sonra yapacaklarının hiç mi hiç belli olmadığına daha sonraları yemin ettiler.
Tursen'in her zamanki olağan davranışlarıyla çok iyi maskelediği o dayanılmaz öfkesini, bu öfkenin yarattığı gerilim ve yaşlılığın engellerini artık duymaz olmuş kaslarının o karşı konulmaz dürtüsünü kim sezebilirdi?
Denetim avludan avluya atların bağlandığı kazıktan kazığa her zamanki düzenliliği ve sertliğiyle sürüyordu.
Tursen'in uyarıları azdı. Hayvanların en iyi koşullarda bakımı için hiçbir şey esirgenmemişti. Derken üçüncü bölmeye girdiklerinde Tursen dosdoğru en uzak köşedeki atın yanına gitti. Bu az rastlanır güç ve güzellikte kapkara orta boy bir aygırdı.
Tursen tere batmış hayvanın yanına varır varmaz aygır başını silkelemeye, kişlemeye, arka ayakları üzerinde kalkmaya başladı.
''Fazla semiz, fazla sinirli'' dedi Tursen. ''Kaç günden beri binilmedi bu hayvana?''
''Yedi'' diye yanıtladı başseyiz.
''Neden?'' diye sordu Tursen.
Yaşlı seyis efendisine ürkek bir şaşkınlıkla baktı. ''Biliyorsun bu at oğlun Uraz'a ayrılmıştı. Sen cahili ona vermeden önce. Uraz ise kendinden başkasının bu ata binmesini yasakladı.''
''Bu Uraz buradan gitmeden önceydi'' dedi Tursen.
Başseyiz Tursen'le göz göze gelmemeye dikkat ederek ''Ondan beri de ben yeni bir emir almadım'' dedi.
Tursen burada bulunmadığım için beni suçluyor diye düşündü. Bir an gözlerini kan ve öfke bürümüş gibi her şey ortadan silindi. Sonra yeniden aygırı gördü. Aygır genişlemiş burun delikleri isyancı gözleriyle çevresine hor bakıyor meydan okuyordu.
''Benim koşu eğrimi bu aygıra tak'' dedi Tursen.
''Kimin için?'' diye sordu yaşlı seyiz.
''Benim eğrime bir başkasının bindiğini hiç gördün mü sen?''
''Ne? Bu ata. Hepsinden en huysuzu. Hem de 7 gün sonra.''
Başseyis birden sustu. Tursen'in yara izleriyle kaplı yassı yüzü güçlü, sessiz bir gülüşle genişlemişti. Kara aygır bağlandığı kazığı hırsla sarsıyor, ayaklarıyla yerden toz sütunları kaldırıyordu.
''Görüyor musun? O anladı.'' dedi Tursen.
Adamlarından biri koşumları takarken öbür ikisinin aygırı tutması gerekti. Gerçekte hayvanın isteği direnmek, koşumları üstünden atmak değildi. Sadece sabırsızlığı o denli artmıştı ki yerinde duramıyor, zıplıyordu. Gem ve dizginler takılıp sıkıca bağlanınca Tursen aygırı ağır ağır dolanıp başının hizasında durdu. Koca ellerinden biriyle hayvanın çenesini tuttu, öbür elini de alnına dayadı. Böylece kıskaç içine alınınca aygır, Tursen'in bakışlarının nemli, kıvılcımlanan, çılgın gözlerinin ta içine kadar girmesini önleyemedi. Yavaş yavaş titremesi kesildi. Sadece uzun kirpikli göz kapakları titriyordu hafifçe. Tursen hayvanın göz kapaklarını düzeltmek ister gibi baş parmağını üzerlerinden geçirdi.
''İyi'' dedi Tursen. Atın başını salıverdi. Bir seyis Tursen'i eğerin üzerine çıkartmak için hazır üzengiyi tutuyordu.
''Geri çekil!'' diye omurdandı Tursen.
Sözlerinin yansıması daha sona ermeden Tursen dediklerinin ne anlama geldiğini birden kavradı. Her zaman kendi yaşıtı ve dengi öbür erkekler gibi Tursen de herkesin önünde ata binecek olduğunda kendisine yardım etme onurunu adamlarından esirgemezdi. Böyle davranmak üstün durumunun bir hakkı hatta gereği sayılırdı.
Böylece bir dermansızlık belirtisi ya da ters bir hareket yapma olanağı ortadan kalkmış, seyircilerin hor görmesi ve acıması önlenmiş, saygıdeğer yaşlı binici küçük düşmekten kurtarılmış olurdu.
Tursen ise şimdi kendisini oyunun kuralları dışına, yasa dışına çıkarmıştı. Bu durumda töreler yaşlılığın ona tanıdığı ayrıcalıkları korumazdı. Yaşı, mevkii, efsanelere geçmiş olması artık hiçbir işe yaramazdı. Bir an için Tursen bütün orada bulunanların gözleri önünde kendisini çırılçıplak ve vücudunun gevşemiş etleri, çarpılmış eklemleri o meraklı bakışlar altında ortaya serilmiş gibi hissetti.
''Ya kayarsam, yalpalarsam ya da bir çuval gibi yere serilirsem benim yaşımda hiç kimse böyle bir şeye dayanamaz.'' diye düşündü Tursen.
Bu düşünce onda öylesine gururlu, şaşırtıcı bir sevinç doğurdu ki bu sevinçle yükselip havalanır gibi oldu. Bedeninin hiç ağırlığı kalmamıştı. Ensesinden ayak bileklerine kadar tüm eklemleri hızla hareket edebilen uysal araçlardı artık. Tek bir davranmayla eğere atlayıp dizginleri ele aldı. Bunda gösterdiği kendine güven ve ustalık Tursen'i yaşamının bir başka çağına geri götürdü ve yaşlı biniciyi sevinçten şaşkına çevirdi. Altındaki hayvanın bir an daha beklemeden hemen ileri atılmaya, sıçramaya çabalamasının artık ne önemi vardı? Tursen'in cüssesi ve ağırlığı, dizlerinin kıskacı, tunç bilekleri ve tüm bilgisi bu heyecan nöbetinin nasıl olsa üstesinden gelirdi. Hayvan bunu sezdi, öylesine çabuk sezdi ki Tursen hayal kırıklığına uğradı. Atını çifte atıp şahlanırken sürmek, beden bedene onunla didişmek, bir mucize ile kanını, iliklerini gençleştiren taze gücünü bu çabada kullanmak isterdi. Çabuk uysallaşan hayvanı gem ve mahmuz oyunlarıyla direnmeye kışkırtmak, hevesi kursağında kalan oyunlara zorlamak isteği geçti içinden. Tam zamanında 70 yaşını ve mevkiini anımsadı birden. Nedenli ustalıklı olursa olsun girişeceği hiçbir oyunu yutmayacak olan hepsi kendi emrindeki bu adamların önünde tüysüz bir çöpendoz gibi cambazlıklara kalkışamazdı. Aygırın uysallaşmasını beğeniyle onaylayan saygılı bir mırıltının eşliğinde Tursen atını ağır ağır sürdü, avludan çıktı ve öbür bölmeleri de aynı rahman gidişle geçti. Aygır bu gemlenmenin acısını her bir kasında duydu. Onu buna zorlayan yaşlı binicisinin çektiği acı daha az değildi. Malikane topraklarından çıktıklarında baş döndürücü sonsuzluğu ile bozkır doğuya doğru önlerine serildi. O zaman Tursen atın titreyen boynuna abandı ve tam kulağının dibinde öylesine uzun ve tiz bir çığlık uluma salıverdi ki insan sesi bu çığlıkla yeri göğü sarsan bir güç kazanmış ve ufkun ötelerine kadar tüm boşluğu doldurmuş gibi oldu. Çılgın, zapt olunmaz bir sıçrayışla aygır ileri atıldı. Tursen buna hazırdı, bunu kendisi istemişti. Ne koşuş! Bu denli güzeli hiç olmamıştı. Bin bir kez dört nala koşturup bozkırı atının nallarıyla dövmüştü. Ama o koşturmaların hepsi de bir hak, bir alışkanlık, kendinden beklenendi. Yaşını ve işe yaramaz hantal bedenini hiçe sayarak sürdürdüğü bu koşu ise ona gökten inen Allah'tan gelen bir nimetti. Sonuncusu hiç kuşkusuz mucizelerin nitelikleri gereği yarınları olamazdı. Sonuncusu olduğu için de ömrünün en güzeli, en değerlisiydi. Çiğnenen otlardan acı pelin kokusu yükseliyordu. Öyle baş döndürücü bir koku ki Tursen'in ömür boyu duyduğu bütün güzel kokular ona karışmış gibiydi. Ufuktan kopup onu karşılamaya gelen rüzgarda, geçmişte alnını serinletmiş bütün bu sabah esintilerinin toplanmış olduğu duygusu vardı Tursen'de. Dudakları aralanmıştı. Dişleri arasında tuttuğu kamçı kayışını daha bir güçlü ısırırken, kamçının boşta kalan sapı koşunun sarsıntısıyla omuzuna çarpıyordu. Kamçısı onun koruyucu meleği, kendinden daha yaşlı babasının biricik armağanı. Kenarları bakırla işlenmiş, bugünün kamçılarından daha kalın, daha sert, ucundaki kurşun ağırlık daha büyük olan bir kamçı. Ateşin ağacı sertleştirmesi gibi yılların sertleştirmiş olduğu ham deride, Tursen kayışın sayısız kez bulanmış olduğu ter, köpük ve kan tadını buluyordu. ''Benimle mezarıma gideceksin.'' diye düşündü Tursen. ''Ama şimdi bu şanlı sabah aşkına, durma şakı güzelim şakı, belalım benim.'' Tursen kamçısını ağzından çekti çıkardı. Apaydınlık göğe doğru salladı. Kamçıyı hayvanın sırtına indirmesine gerek kalmadı. Kayışın şaklaması yetti. Aygır dört nala hızını arttırdı. ''Görüyorsun ya, görüyorsun!'' diye bağırdı. İnsan yapamayacağını sandığı her şeyi her zaman daha fazlasıyla yapabiliyor. Kayışın keskin kenarını hayvanın böğründe gezdirdi. Bir daha, bir daha, yarı okşayış, yarı tehdit anlamına gelen bu değinmelerin her biri atın öfkeli çılgın koşusunu daha da hızlandırdı. Sel gibi, yıldırım gibi, kartal gibi, gençlik gibi diye düşündü Tursen. Bir yana aygırın boynuna yapışık ve yüzü hayvanın dudaklarıyla burnunu aka bulayan köpeğe batmış olarak. Sessizce gülüyordu. Derken çene kemikleri sıkıldı. Sel gibi ama sel ağaçları ve toprak parçalarını alır götürür. Yıldırım köyleri yerle bir eder. Kartal avının üzerine çöker. Gençlik geleceğin ardında koşar. Ya kendisi? Çılgın bunak. Sağ yanda uzaklarda duman gibi bir şey gördü. Tursen atını oraya doğru sürdü. Toz perdesine kadar uzanan alanı gittiği hızda çabucak aştı. Toz bulutu altında çullar içinde üç yoksul adamla iki sert tüylü köpeğin sürdüğü koyunlar gidiyordu. Kim karar verdi oyuna? Buz kaşı için yetiştirilmiş genç aygır mı, yoksa az önce hevesi içinde kalmış, efsaneleştirmiş olduğu oyuna susamış yaşlı binici mi?
Gerçekte aygırın kişnemesiyle yaşlı binicinin uluması aynı zamanda yansıdı ve dehşete kapılan sürüye birlikte saldırdılar. Saldırının hızına ve dehşetine, arkadan baskına uğrayan kıllı kalabalığın karışıp kaynaşmasına karşın tek bir koyun bile yaralanmadı. Ve Tursen tam anında eğerden kayıp en besili koçun üzerine dalmayı ve hayvanı ensesinden yakalamayı başardı. Ama tam doğrulurken belini bir ateş kuşağıdır sardı. Yine de kendini eğerin üzerinde dört nala gider buldu. Kamçısı dişleri arasında, avı elinde. Sel, yıldırım, kartal, gençlik, insan her zaman sandığından daha fazlasını yapabilir. Koçu aygırın boynundan aşırıp tutturduktan sonra Tursen geçip gitmiş olduğu sürüye dizginleri boş bırakarak geri döndü. Hayvanları bir toplayıp bir dağıtarak, korkudan birbirine sokulup yere kapaklanmış tüylü adacıkları andıran koyun kümeleri üzerinden atlayarak kendini eğlendirdi. Çobanlar da kendilerini yere atmış, yüzlerini otların içine gömmüşlerdi. Ama öfkenin çılgına döndürdüğü gözlerini kan bürümüş iki yürekli köpek Tursen'in peşini bırakmıyordu. Tursen ise hasmı insanlara yapacağı üzere köpeklere meydan okuyor, küfür ediyor, açık ağızlarının yanından sıyrılıp geçiyor, bazen sağ bazen sol eliyle koçu burunlarına tutup sallıyor, sonra son anda çekip uzaklaşıyordu. Aygır da aldatmacalara girişiyor, çarkları çiziyor, çifte atıyordu. Ve Tursen gülüyordu sessizce, sevinçle. Birden bir topuğunun kıstırıldığını ve ısırıldığını hissetti. Köpeklerden biri onu yakalamayı becermişti. Tursen kamçısının ucundaki kurşun ağırlığı köpeğin tam iki gözü arasına indirdi. Hayvan yıldırım çarpmış gibi yere yuvarlandı. Tursen otlara yamyası yapışmış yatan çobanların baş ucunda atını havaya kaldırdı. Koçu öyle bir yere çarptı ki hayvanın ayakları kırıldı. Sonra çapanının cebinden avuç dolusu para çıkarıp üç kez yerde yatan zavallı adamların üzerine doğru savurdu. ''Koç için, köpek için, korkunuz için!'' diye bağırdı. Doğuya doğru dört nala uzaklaştı. Sınavdan geçen sürünün yakınmaları yavaş yavaş hafifledi, sonunda işitilmez oldu. Yeniden sessizliğin alanına girince Tursen aygırı yavaşlatarak önce tırısa sonra rahvana geçirdi. Hala buram buram koç kokan eliyle tere batmış alnını yanaklarını sildi, ensesini ovaladı. Sarığım dedi Tursen kendi kendine. O düzen ve vekar anıtı şimdi çözülmüş buruşuk bir bez parçasından başka şey değildi. Tursen bir an kendisini çobanların görmüş olması gerektiği gibi gördü. Dünyadan habersiz bir koyun sürüsüne saldırıp iki aç köpeğe karşı buz kaşı oynayan ak saçlı kocamış bir adam. Deli bir moruk diye düşündü Tursen ve sonra böyle yakışıksız işlerden azap duymam gerek doğrusu diye ekledi. Ama azap çekecek yerde rahat rahat ilerliyordu bozkırda. Kocamış, hiç kuşkusuz, deli, belki de. Ama kendisine karşı kazanılmış ne yaman bir zafer. Tursen aygırın ıslak boynunu okşadı. Eli hem sevindirmek istiyor hem de sevindirmesini biliyordu. Aygır tatlı tatlı kişnedi. Tursen için atın bu yanıtı insan dilinden çok daha anlaşılır bir dildi. ''Övgüler sana, şükran sana, bugün bana bütün yaptırabildiklerin için'' dedi aygıra. ''Kölen olayım, seviyorum seni.'' Tursen kolunu uzatıp nasır gibi sertleşmiş tırnaklarının ucuyla hayvanın iki göz arasını birkaç kez kaşıdı. Hayvanın terden parlayan güzel derisi boyunca bir haz ürpertisi dalgalandı. ''Gerçi benim cahilimin kabına varamaz ama ondan pek de geride kalmıyor.'' dedi Tursen kendi kendine. Bu genç aygıra karşı garip bir duygu vardı içinde. İlk cahil Tursen için bir kardeş gibi olmuştu. Ondan sonrakiler oğulları. Bu bindiği aygır için ise baş ucuna ulaşmış güneş altında uçsuz bucaksız otlar arasından küçük adımlarla ilerlerken, büyük oyunda henüz tecrübesiz ama bu sabahki zaferinin hem aracı hem tanığı olmuş bu genç taptaze aygır için Tursen'in dudaklarında bir büyük baba gülümseyişi vardı. Tam bu sırada Tursen kulübeyi gördü. Hemen tanıdı onu. Her yanı eş düzenli, bozkırı dolaşan herkes için, atlılar, çobanlar ve göçebeler için tanıdık ve değerli bir nişandı kulübe. Tursen için ise bundan da daha fazla bir şeydi. Bir zamanlar görülmedik bir binicilik ustalığı ile bu kulübenin damına atlamış ve oradan üç ilin en ileri gelen çopendozlarına küstahça alay ederek meydan okumuş, onları yenmişti. O günden bu yana bu başarısı öykülere, türkülere konu olmuş, anlatılmıştı.
Başka zamanlar Tursen yolunun üstünde bir ağıl gördüğünde yolunu değiştirir sapardı. Ömrünün sonlarına doğru Tursen'in dönüşmüş olduğu binicinin geçmişin genç binicisiyle artık hiçbir ilişkisi yoktu. Ama bu harika sabahta Tursen gözlerini doğrudan yapının düz damına dikti. Şu anda atını tembel tembel yol almaya bırakmış olan yaşlı binici, geçmişin genç çopendozuna ne utanç ne de esef duymadan bakabilirdi. Birbirlerine eşittiler. İkisi birlik olmuştular. Aynı zamanda hem kulübeye ağır ağır yaklaşan binici, hem de damda atını şaha kaldırıp çaresizlikle bunalmış, bir hasım sürüsünü horlayıp deliye döndüren biniciydiler. O zaman duyduğu sevinci, gururu Tursen yeniden duydu. Öfke ve kıskançlıkla allak bullak olmuş yüzlerin kendisine doğru uzandığını gördü. Küfürleri, ilenmeleri, yermeleri yeniden duydu. Nefretle beslenen bu gürültünün üstünde sonsuz bir bağlılık, bir övünç, bir dostlukla dolu gencecik bir ses çınlıyordu.
''Baba, baba, şimdi ne yapmam gerek? Baba, benden memnun musun baba?''
Ve Tursen o zaman olduğu gibi şimdi de şaşırtıcı bir sevincin kendisini ta içinden yakaladığını hissetti.
''Uraz, oğlum, çocuğum, yavrum benim.''
Aygır durdu, kulakları titredi. Hayvanın bu ürküntüsünü haklı çıkaracak görünürde hiçbir şey yoktu. Bozkır öğle güneşi altında kavrularak kıpırtısız uzanıyordu. Duyarlı yüzeyini karıştıracak tek bir soluk esmiyordu. Havada gölgesi yamanılı otlar halısı üzerine düşen tek bir atmaca uçmuyordu. Tursen de hayvanı ürkütecek hiçbir şey yapmış değil. Dizleri, topukları ve kamçısı kımıldamadan duruyor, dizginler aygırın boynu üzerine bırakılmış, ne var ki aygırın içgüdüsü hareketlerin kaba dilinden çok ötelere kadar uzanır. Bu kesik kesik soluklar, bu gerilmiş kaslar, o ana kadar Tursen'in bedeniyle eriyip kaynaşmış gibi görünen bu varlıkta artık huzur ve dostluk yoktu. Tursen'e de bütün pelinlerin acı öz suyu ağzına dolmuş gibi geldi. O ağız ki daha önce şu kulübe önünde üzengilere basarak dikelmiş bir oğlan çocuğuna sevecenlik dolu sözler söylüyordu.
''Çocuğum, yavrum!''
Tursen bu sözleri bir daha söyledi ama bu kez sesi sıkılmış dişleri arasından ıslık gibi çıktı ve bu kez aşağılık bir sırıtışla kalın dudakları gerilip yassılaştı. Şimdi bir ninni gibi söylenen bu tatlı sözlerin yöneldiği insan olgunluk çağında bir çopendozdu. Sert, kibirli, içine kapanık.
''Oğlum, çocuğum, yavrum!'' diye homurdandı Tursen. Dişleri gıcırdadı.
''Ben de Aygiz'den daha iyi değilim.'' diye düşündü. ''Gölgeler uğruna gözyaşı döküyorum sarsak bir koca karı gibi.'' Tursen içindeki safrayı tükürüp dışarı attı, koskocaman. Tükürük aygırın bacağına geldi, hayvan ürkerek hızla iki adım attı. Tursen'in eli yamanıl bir öfkeyle harekete geçti. Gemleri öylesine çekti ki aygır ağzının iki yanından yarıldığını duydu ve kendi kanının tadını tattı. Aygır şahlandı. Dimdik havaya kalkan atın üstünden Tursen yine kendisini kulübenin damında gördü. Yenilmez çopendo sıcaktan kavrulan bozkıra hakaretler yağdırıyor, meydan okuyordu. Ama onun karşısında hiç kimse yoktu. Kendinden, Tursen'den başka hiç kimse. Tursen'in eşi olan binici,
''Haydi sümsük moruk, haydi dermanı kalmamış bel, sırtleşmiş dizler, güçsüz topuklar, haydi yanıma çıkmaya çabalayın bakalım.'' diye bağırıyordu.
Ve Uraz da oradaydı. Acımayan kıpırtısız bakışları Tursen'in üzerine dikilmişti. Tursen topukları da hayvanın böğrüne saplayıp kamçısını bütün gücüyle indirdi ve aygırı kulübeye doğru sürdü. Vücudundaki her bir kas onu aygırla birlikte hedefe, kulübenin damına ulaştıracak, sıçrama için hazırlanmış dört nala giderken Tursen durmadan sesleniyordu içinden. Bir yakarış, bir buyruk, bir tehdit gibi tekrarlıyordu. ''Yukarıya, yukarıya atlayacaksın, yapabilirsin bunu, yapmalısın.'' Ve korkunun ittiği, sürdüğü, kaldırdığı aygır doğal gücünün sınırını zorlayarak kendi kendini aştı ve hiç sıçrayamayacağı gibi sıçradı. Karnı damın hizasına erişti. Onu o düzeyde tutmaktan başka yapacak bir şey kalmamıştı. Zafer Tursen'in elinin içindeydi. Ama o anda beline bir sancı saplandı, acıdan çok şaşkınlıktan Tursen eğerde bir kaykıldı. Aygır atılışının en yüksek noktasına erişmişti oysa. Alçaldı. Azıcık ama azıcık fazlaydı. Tam damın hizasında ön ayakları havada debelendi. Ancak duvara çarpmaktan kendini koruyup yere inecek kadar gücü kalmıştı aygırın. Şimdi yanı başında durduğu kulübe Tursen'e inanılmayacak kadar yüksek görünüyordu. Altındaki aygır ise tir tir titriyordu. Tursen'in tutkusu aygırı sürüp götürmüş, kaldırmış ve bir mucize yaratarak ona o şaşırtıcı atılımı yaptırabilmişti. Ama bu çaba hayvanı bitirmiş, boşaltmıştı. Girişimi yenilemek boş, gülünç olurdu. Tursen bunu biliyor, vücudunun her telinde duyuyordu. Ama yine de aygırı kulübeden gerekli uzaklığa götürüp yeniden denedi. Bir daha, bir daha. Her yeni denemede aygırın sıçrayışı daha ağır, daha aksak oluyordu. Tursen ise kudurgan bir ısrar içindeydi. Bahse tutuşan bir kimsenin hırsa kapılıp, sağduyunun bütün uyarılarına karşı gelerek cebindeki son lirasına kadar kaybetmesi gibi. Sonunda aygır yerden hiç kalkamayarak kulübenin duvarına geldi, çarptı. Oyun oynanılmış ve kaybedilmişti. Tursen boş gözlerle duvara baktı kaldı. İlk denemede dama çıkabilmeliydim, dedi kendi kendine. Aygır yapılması gerekeni yapmıştı. Dizginler aygırın boynunda sallanıyordu. Öğle güneşinin altında her şey dingindi. Tursen yine içinden geçirdi. Kusur bendeydi sadece. Benim yerimde Uraz olsaydı. Düşüncesi yarıda kaldı. Birden pis alaylı bir sırıtışla yüzü alt üst oldu. Olabilir diye bağırdı ama sen beceriksiz oğlum. Sana verdiğim cahil ile kral buz kaşısını kazanmayı başaramadın. Bunu söyler söylemez Tursen bir insanın duyabileceği en baş döndürücü sevinci, çünkü aşağının aşağısı bir sevinç duydu. Kıskançlığın öcü. Yerle göğün dinginliği içinde kendi çatlak sesini duymanın şaşkınlığından mı, yoksa sevincinin o denli aşırı oluşundan mı nedir, Tursen bu ağlı mutluluğu ancak bir an tadabildi. Gün ortasının o sıcağında birden üşüdü, derinden derine üşüdü ve Tursen ilk kez korkuyu tanıdı. Kimden korkuyordu, neden korkuyordu? Tursen başını silkeledi, çözülmüş sarığının uçları yanağına çarptı. Özellikle kendi kendine hiç soru sormamalı, hiç düşünmemeli. Kalekçe Kan da bunu yapabilmeyi başarmıştı. Uraz'ın düştüğünü öğrenince de öyle. Bazen kendini bir uyuşukluk içine gömerek, bazen kudurgan bir öfkeye vurarak. Bilincinin ta dibindeki kendi kendinden saklandığı karanlık bölgenin her an biraz daha daraldığını duyuyordu. Tek çıkış yolu vardı, kaçmak. Öylesine hızla kaçmalı ki düşünce engellensin. Kamçısını bütün gücüyle vurarak atını dönüş yoluna sürdü. Aygır elinden geleni yaptı ama kulübenin damına yaptığı delice saldırılardan sonra gücünün derin kaynakları tükenmişti. Daha ilk adımlardan belli oldu bu. Binicisi ne yapsa hayvan hızını arttıramıyor, hatta aynı hızı uzun zaman sürdüremiyordu. Dünyada hiç kimse bunu Tursen kadar iyi anlayamaz, duyamazdı ve hiç kimse bundan onun kadar azap çekmezdi de. Tursen birlikte oynadıkları o hoş oyunu, paylaştıkları mutluluğu ve aralarındaki dostluğu anımsadı. Bütün bir ömrün geliştirdiği içgüdüsü, görev duygusu, şeref kuralları, kısacası yaşlı çöpendozun kişiliğinin en zorlu öğeleri, ona hayvandan inmesini, onu okşamasını, ona teşekkür etmesini, bozkır otlarıyla ovup temizlemesini ve yeniden kendine gelebilmesi için gerekli zamanı bol bol verdikten sonra hayvanı ağır ağır ahıra götürmesini hem buyuruyor hem yakarıyordu. Ve bunu yapabilmek için Tursen seve seve bir gözünü verirdi. Ama ortada korku vardı. Korku yer değiştirmiş, artık korku duymayacak kadar ve haksız cezalandırılmış hayvandan binicisine geçmişti. Tursen hayvanın zaten parçalanmış olan böğrüne amansız bir kırbaç daha indirdi. Bitik hayvanın ileri atılışı öyle içler acısı ve kısa süreli oldu ki Tursen kırbacını yeniden kaldırdığında omuzu utancın kıskacında kasıldı kaldı. Yine de kendi kendine olsun dedi. Öz oğlum için daha beterini istedim. Kamçının kayışı şaklamadan sarktı indi. Tursen dizginleri gevşetti. Kaçmak hiçbir şeye yaramıyordu. Sorun atın durumu da değildi. Kulübenin önünde duyduğu aşağılık sevincin onu kabule zorladığı, gerçekten peygamberin kanatlı atıyla kaçılabilirdi ancak. Aygır hızını tırısa düşürdü çekinerek, sonra da rahvana. Tursen kendi haline bıraktı hayvanı. Artık acele etmek neye yarardı ve neye ulaşmak içindi? Şimdi kendini olduğu gibi apaçık kesinlikle gördüğüne göre. Git yoluna zavallı hayvan, yürekli ve cömert, dilediğin gibi git diye düşündü Tursen. O denli uzun süre ve o denli çılgın bir öfkeyle tanımamakla direndiği kendi gerçek yüzüne, bu yeni yüzüne alışabilmesi için Tursen'e zaman gerekti. kazanılmış zaferlerle kutsallaşmış uzun bir çöpendozlar soyunun şerefini taşıyan Osman Bey'in ünlü ahırlarının baş görevlisi, efsanelere geçmiş koşu atlarının yetiştiricisi o, Tursen, Uraz'ın babası her şeye ihanet etmişti. Atalarına borçlu olduğu her şeye, efendisinin kendisine gösterdiği güvene, cahillerin her kuşağına ve hepsinden de çok kendi kanından olana. Kral buz kaşısı yapılacağı haberi duyulur duyulmaz o Tursen ya Uraz kazanırsa korkusu içinde, evet dehşeti içinde yaşamıştı. Oho, üç ilde yapılacak başka herhangi bir oyun olsaydı, en zengin ödüllü, en imrenilir bir oyun bile olsaydı, Tursen tüm Uraz'dan yana olurdu. Bu şan ve şeref alanında her şeyi ona bırakabilirdi. Çünkü o alanda kendisi bütün altın ödül dallarını çoktan toplayıp almıştı. Ama Kabil'de değil, kralın elinden zafer sancağını değil, zamanın başlangıcından beri ilk kez kendinden başka bir çöpendozun adı Hindu kuşun ötesinde çalkalanacak, türkülerde söylenecekti. Ve kadere yani kocamışlığa boyun eğilecek ve Kabil'de Tursen'den gayri birisi oyunu kazanacaksa, o kazanan yıllar boyu Tursen'in gölgesinde yaşayıp ona dayanmış olan çelimsiz, sessiz oğlan, sonra gölgesinden bir kurt sırıtışıyla sıyrılan o nadan, içine kapanık, kibirli çöpendoz olamazdı, olmamalıydı. Evet, bir insan ömrünün sonunda tacından olmayı, şanını yitirmeyi kabullenebilirdi. Allah'ın isteği böyle olduğuna göre. Ama kendi öz oğlu bu düşüşün aracı olsun ve bunu kendisi için ölçüsüz bir onur nedeni saysın. Her şeye kadir ve adil Allah elbette buna izin vermezdi. İşte bunun için dedi Tursen kendi kendine, yüreğimin en gizli köşelerinde sinsice herkesten ve kendimden bile saklı tutarak Uraz'ın yenilmesini ve onun gururunun kırılıp benimkinin ayakta kalmasını istedim, dileyip durdum. Sonra yine, işte sonunda Uraz düştü dedi. Aygır durdu, güneş öylesine dimdik tepelerindeydi ki, Tursen'le atının gölgesi yerde bir çizgi, ipince bir ip gibiydi. Tursen hiç farkında olmadan dizginleri eline aldı. Uraz kendi başına düşmemişti. Kendiliğinden değil, yok hayır, Uraz gibi bir binici, bir cambaz böyle düşmezdi. Dıştan bir kuvvet onu alaşağı etmiş, bacağını kırmıştı. Kem göz, kötü kaderi ve kötülük etmeye gelince kendi dölüne nazar değdiren bir baba kadar kim büyüde o denli yetenekli ve usta olabilirdi? Bu inanç daha Tursen'de tam yerleşmeden topukları aygırın böğürlerini ezdi. Kamçısı da üst üste inmeye başladı. Bu bir kaçış değildi, itiraf edilemeyecek düşüncelerden kaçmak değildi artık Tursen için söz konusu olan. Çektiği acı sadece Uraz içindi. En iyi hastane, en iyi bakım. Kaygılanacak bir şey yok demişlerdi ona. Doğru değildi bunlar, çok basit, çok kolay söylenmiş sözler. Bir babanın kem gözünün etkisi, kudreti bambaşkadır. Uraz'ın üzerinde korkunç, akıl almaz bir kudretin tılsımı vardı. Çünkü Tursen böyle olmasını istemişti. Genç bir sesin, ''Baba, baba senin için ne yapabilirim?'' diye bağırışı geldi yine Tursen'in kulaklarına. Ve Tursen bileğinin, omuzunun tüm gücüyle indirdi kamçıyı aygırın sırtına. Kamçının sert kayışı aygırın buğular tüten derisini yardı patlattı ve hayvan dört nala gidişini sürdürdü. Ancak acıların en keskini bu atı koşturur diye düşündü Tursen. Böyle düşünür düşünmez de kolu ardı arkası kesilmeden bir tokmak gibi inip kalkmaya başladı. Vuruşlar birbirine eşit mekanik vuruşlar değildi. Tursen çok iyi biliyordu ki hayvanın yolda tükenip kalmasını istemiyorsa tek düzenli bir acıya alışmasına, duygularının uyuşmasına meydan vermemeliydi. Acının her an daha taze, daha keskin olması gerekliydi. Tursen işkenceyi durmadan yenileştiriyordu. Aygırın toz, ter, köpük ve kan çamuruna batmış derisinde sağlam kalmış ve çabuk zedelenebilecek yerler arıyordu. Ya da açılmış yaraların derisi yüzülmüş etin üzerine vuruyordu. Aygırın solukları öyle hırıltılı, gürültülü bir hal almıştı ki nal seslerini bastırıyordu. Bu sesler kadar hiçbir dil o denli anlaşılır değildi. Tursen kendisinin olmayan, onun sorumluluğuna verilmiş ve kendisine iyi hizmet etmiş pahalı bir atı öldürmekteydi. Ama Uraz'a karşı işlemiş olduğu suçun yanında bu suçun ne önemi olabilirdi? Yerine ulaşmak, tezelden öğrenmek, önemli olan buydu. Dizleri, kalçaları, bedeniyle Tursen ölüm haline gelmiş atı ayakta tutmasını bildi, hedefine sürdü götürdü. Maksat hasıl oldu, genç kara aygır ancak ahırların önüne varınca çatladı.